Çıkmaz sokakta yürümek. Birkaç saat önce geldiğim köydeki çiftlik evinde ısınabilmek için habire kütük attırıyordum şömineye. Hava buz gibiydi ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Rüzgar sık sık yön değiştiriyor olmalı ki evin değişik yönlere bakan pencereleri değişik zamanlarda ani bombardımanlarla sarsılıp duruyordu. Fırtınadan dolayı sık sık gidip gelen elektrik yüzünden ışıklar kesildiğinde oda kütüklerin alevinde sarı sıcak, tılsımlı bir aydınlığa bürünüyor, gölgeler uzuyor, pencerenin dışında yerlere eğilip kalkan ağaçlar insanın içini ürpertiyordu. Bu vahşi görüntünün içinde beklenmedik şeylere gebe gibi duruyordu gece. Şöminenin kenarına odunları az önce yığmıştı Hasan. Keşke gelse de şu ateşi yine biraz canlandırsa diye düşünürken kapıyı tıklatıp içeri kafasını uzattı. Akşam ne yemek yersiniz diye sordu. Siz ne yiyorsanız ben de onu yerim. Bizde de bugün yemek yok. Zeyno hastaydı. Bütün gün yattı. Nesi vardı? Sancısı vardı. Doktoru aradınız mı? Aramadık. Anasına telefon ettiydi. Üşütmüşsündür. Bütün gün yataktan çıkma demiş. Zaten yatması gerekmiyor mu onun diye sordum. Önüne baktı Hasan. Bu kız bir kere daha sancılanmıştı 2 ay kadar önce. Yatak istirahatı vermiş doktor ama kaynanası, bunca çocuk doğurdum ben, hepsinde de son güne kadar başım işten kalkmadı diye iğneliyormuş gelini. O yüzden yatmaya çekiniyordu Zeyno. Tarhana çorbası pişirecektik. Siz de içer misiniz dedi Hasan, lafı değiştirmek için. İçerim ama sakın kızı kaldırıp işe koşma Emi, sen pişir çorbayı. Yüzüme garip garip baktı. Çorba yapmayı bilmiyor musun yoksa? Getir o zaman tarhanayı ben yapayım. Zeyno'yu kaldırma dedim. Gitti. Biz şehirli kadınların ne kadar nazenin olduğumuzu, bir gebeliği bile ne denli ciddiye aldığımızı düşünüyordu eminim. Bir saattir aralıksız yağıyordu yağmur. Hızı hiç kesilmemişti. Ard arda çakan şimşekler, kütüklerin sıcak aydınlığına inat, soğuk, steril bir ışıkla bembeyaza boyayı veriyordu odayı. Aklıma Edgar Allan Poe'nun Raven adlı şiirini getirdi fırtına. Kocaman, kapkara bir kuzgunun rüzgarla açılan pencereden kanatlarını çırparak gelip masama konmasını ve gözlerini bana dikip bakmasını bekledim dehşet içinde. Ama pencereden değil de hızla açılan kapıdan kararmış yüzüyle yine Hasan girdi kuzgunun yerine. Kapıyı vurmamıştı bu kez. Tarhanayı mı getirdin pişirmem için dedim. Biraz tedirgin. Zeyno fenalaştı. Telaşlıydı sesi. Ne demek o? Fenalaştı işte. Fırladım yerimden. Ben önde, Hasan arkada telaşla evden çıkıp bahçede çamurlara batarak sırılsıklam ıslanarak koşturduk bekçi evine. Kız yatakta sürtüsü yatmış, avaz avaz bağırıyordu. Zeyno, neyin var? Canın mı yanıyor? 3 gündür azıcık sancılanıyordum. Bugün birden arttı sancılar. Doktoruna telefon etmedin mi? Yoo. Niçin, neden aramadın doktoru? Ne bileyim. Kızım, bu telefonu boşuna mı çektirttim ben bu eve? Sancıların ne zaman arttı? 2 çığlık arasında zar zor duydum dediğini. 1 saat önce. Bugün ağır bir şey kaldırdın mı sen? Geleceksiniz diye evde toz almıştım biraz. Şimdi bağırma sırası bendeydi. Kaç kere tembih ettim ev işi yapmayacaksın diye. Sana toz al diyen oldu mu? İstirahat edeceksin demedik mi sana? Ha? Ha? Farkında olmadan yükselmişti sesim. Zeyno'nun henüz 1 yaşına basmış bebesi de avaz avaz bağırmaya başladı eteğimin dibinde. Hasan'a döndüm bu kez. Hasan, civar evlerde kimler var komşulardan? Arabası olan birini bul, kasabaya in, doktoru al, getir. Hiç kimse yok hanım. Bu havada kim gelir köye? Bir siz varsınız işte. Benim arabam yok ki. Taksiyi niye geri yollattırdın bana madem hastaydı karın? Siz geldiğinizde bir şeyciği yoktu. Koş, Evden telefon defterimi kap gel, yemek masasının üstüne bırakmıştım. Hasan çıkınca büsbütün bağırmaya başladı Zeyno. Tanrım, ne yapsaydım, ne yapabilirdim? Akşamın 8:30'unda ana yola 7 kilometre uzaklıkta bir dağ köyünde ne gelirdi elimden? Ya bu kız şuracıkta çocuğunu düşürürse? Hasan elinde defterle döndü. Karıştırıp duruyordum defteri, hiçbir şey görmeden. Hasan, koş gözlüğümü de getir evden. Ne bakıyorsun öyle? Hadi uç. Hasan endişesini bana geçirince sakinleşmişti. Gözlüğümü getirdi. Ellerim titreyerek çeviriyordum numaraları. İstanbul'da kadın doğumcu bir arkadaşım vardı Allah'tan. Onu evinde bulsam diye dualar ediyordum içimden. Dualarım kabul olundu. Arkadaşım evindeydi. Köydeki evdeyim. Bekçinin karısı 6 aylık hamileydi. Aniden sancılandı. Dağ başında kurttan kuştan başka kimse yok. Ne olur yardım et diye yalvardım arkadaşıma. Sakin ol, dedi arkadaşım. Sancılar ille de doğum yapacağının işareti değildir. Belki gazdır, belki mikrop kapmıştır. İltihap da sancı olabilir. Sakin ol. Nasıl anlayacağım farkı? Ellerini hastanın karnının iki tarafına koy. Bak bakalım kasılmalar oluyor mu? Telefonu omuzumla kulağımın arasına sıkıştırıp kızın yanına çömeldim. Ellerimi karnının iki yanına koydum. Zeyno durmaksızın bağırdığı için sesimi doğru dürüst duyuramıyordum. Galiba kasılmalar var. Emin misin? Değilim tabii. Doktor muyum ben? Sen de çocuk doğurdun, anlarsın elbette. Doğurduğum çocuk benim karnımın içindeydi, başkasının karnında değil. Ellerimi bir doktor edasıyla sıkıca bastırıyordum Zeyno'nun karnına. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama kasılma var bence. O halde kızı bir an önce en yakındaki hastaneye ilet ya da köyden bir ebe bul. Ebe mebe yok bu köyde, araba da yok. Doğumu sen mi yaptıracaksın? Donup kaldım önce, sonra ağlamaya başladım. Ben beceremem. Ya kıza bir şey olursa, ya bebek ölürse? O kadar korkma, dedi sakin sakin. Köyde bu işi bilen bir iki kadın mutlaka vardır. Kızı hastaneye yetiştiremiyorsan, onlar da doğum işini bilen birini bul. Köylü milleti doğumdan anlar. En azından ineklerini doğurtmuşlardır. Paniğe kapılma. Doğum olağan ve doğal bir olaydır. Düşük yapıyorsa eğer, çocuk zaten yaşamaz. Siz yeter ki kıza mikrop kaptırmayın. Sakın telefonun başından ayrılma diye yalvarıyorum. Hemen bir vasıta arayacağım. Bulamazsam sana mutlaka yine ulaşabilmeliyim. Merak etme. Ben telefonun başındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse beni yine ara, dedi arkadaşım. Hasan, koş kimi bulursan bul. Koca köyde 4 tekerleği olan biri mutlaka vardır. Bu eve arabasız dönme, dedim. Hasan gitti. Ben durmaksızın ağlayan bir bebe ve 2 dakikada bir bağıran bir kadının arasında çaresizlikten perişan oturup kaldım. Hasan gitmiş gelmiyordu. Her geçen dakika 1 saate eşdeğerdi sanki. 1000 yıldır beklediğimi sandığım bir anda Hasan karşımda bitti. Bakkal Mehmet'i buldum, kamyoneti dışarıda, dedi. Buz gibi havaya çıkınca tokat yemiş gibi sersemledim önce. Arkasına açık kasa takılı, derme çatma bir araba duruyordu bahçede. Kaç kişi alır senin kamyonet? Yanıma en fazla 2 kişi alabilirim. Yağmur yağmasa kasaya da binilirdi ama. Haydi Zeyno'yu da toparlayalım. Al karını, en yakın hastaneye götür, dedim Hasan'a. Ben çocuğa bakarım. Çocuk durmaz sizinle. En iyisi siz gidin, ben bakayım çocuğa, dedi Hasan. Bağırıp duran kadını zar zor doğrulttuk yatağında. Kollarına girip kapıya yürüttük. Kasabaya kadar dayanabilecek misin? Arabada sarsacak seni, dedim Zeyno'ya. Dayanmayıp da ne edeceğim? Dağ başında öleyim mi, dedi Zeyno 2 çığlığının arasında. Zeyno'nun geceliğini bile değiştirmeden omuzlarına ceketini atıp çıktık odadan. Ayağına zorlukla giydirdik ayakkabılarını. Ayakları şişmiş, girmiyor pabuçlara. İtiş kakış bindirdik arabaya. Ben bakkal Mehmet'in yanında vites kolunun üzerinde oturuyordum. Zeyno benim yanımda pencere kenarına ilişti. Kız çığlık attıkça Mehmet gaza basıyordu. Farlar çamurdan leş gibi olduğu için ölgün bir sarı ışık düşüyordu yola. Zifiri karanlıkta hiçbir şey göremeden son sürat gidiyorduk. Hiçbir şey göremediğimiz için de taşların, tümseklerin, Allah bilir kaplumbağalarla yoldan kaçamayan daha nice hayvanın da üstünden atlayıp zıplarken birbirimize tokuşup duruyorduk. Silecekler yağmuru silmeye yetişemiyordu. Bozuk köy yolunda hoplaya sıçraya ilerliyordu araba bir görünmez hedefe doğru. Mehmet, bu kadar hızlı sürersen Zeyno arabana düşürecek bebesini, dedim endişeyle. Arabaya düşürmeden hastaneye yetişsin diye acele ediyorum ben. Yetişemezsek ne yaparız dağ başında? Hiç doğum görmedin mi sen? Nereden görecekmişim? Yani ine, köpek, kedi. Çok mecbur kalırsak doğum hakkında hiçbir fikrin yok mu? Ağzından yel alsın hanım. Aklına bile getirme o işi, dedi Mehmet. Kızı yetiştiremezsek hastaneye elimizde ölür kalır. Korkunç bir çığlık daha attı Zeyno. Dağ yolu bitip şoseye vardığımızda biraz rahatladık. Hiç olmazsa yol düzgün olduğu için kafalarımızı devamlı tavana çarpmıyorduk. Zeyno'nun çığlıkları kesildi. 30 dakika süren yol 30 yıla uzadı. Kamyonet devlet hastanesi yazılı tabelanın önünde durduğunda birkaç kez ölüp dirilmiş ve 10 yaş yaşlanmış gibiydik bakkal Mehmet'le. Mehmet indi. Ben şoför tarafından dışarı atladım. Sen Zeyno'nun inmesine yardım et, ben doktor bulmaya gidiyorum diyerek koştum taş binaya doğru. Üçer beşer çıktım merdivenleri. Keskin lizol kokulu hole girdim. Holün ucundaki masada oturan hemşireye doğru yürüdüm. Bir kenarda genç bir kız kendini yerden yere atıyor. Birkaç genç doktor da onu teskine çalışıyordu. Telaşla bağırdım. Hastam düşük yapıyor. Hemen bir doktor gelsin lütfen. O sırada Zeyno, Mehmet'in kolunda inleye inleye içeri girmekteydi. Hemşire bir bana, bir de kapıda beliren Kürt kızına baktı. Burada olmaz bu iş. Hastanızı şehir merkezine götürün, dedi. Anlayamadım. Nasıl yani? Burada kadın doğumcu yok bu saatte. Nerede? Evine gitti. Çağırın. Çağıramayız. Uzakta oturuyor. Zeyno'nun iniltileri arttı. Şaka yapıyorsunuz herhalde, dedim. Yoo, çok ciddiyim, dedi hemşire. Doktorların üçü de hala kriz geçiren kızla uğraşıyorlardı. Doktorlar gençtiler. Kız güzelceydi. Uzun kumral saçları vardı. Daracık pantolon paçalarını çizmelerinin içine sokmuştu. Saçını başını yolarak ağlayıp duruyordu. Kapının yanında danalar gibi böğüren iri yarı Kürt kızına kimse bakmıyordu bile. Doktorlardan birine doğru yürüdüm, sakin olmaya çalışarak. Doktor bey, bu kız düşük yapıyor. İlgilenir misiniz lütfen, diye yalvardım. Kusura bakmayın, ben doğumcu değilim. Şehre gitmeniz gerekiyor, dedi. Vakit yok, dedim. Zavallı saatlerdir sancı çekiyor. Hiç olmazsa bir bakın. Lafımı kesti. Benim işim değil, dedim size. Nasıl oldu bilmiyorum. Birden iki elimi genç adamın yakasına yapışmış buldum. Adam şaşırdı. Ben karşımdaki doktordan daha da şaşkındım aslında. Sanırım ömrümde ilk kez birinin yakasına yapışmıştım. Yakanızda doktor olduğunuz yazıyor, doğru mu görüyorum, diye bağırdım. Elbette, dedi adam. Bu binanın kapısında da devlet hastanesi yazıyor. O da doğru mu? Evet. Burası bir hastane ise ve eğer siz bir doktorsanız, şu anda kapının yanında kıvranan kadına hemen müdahale edeceksiniz. Ben nisaiyeci değilim. Ya nisaiyecinizi derhal bulun ya da sizlerden biri ilgilensin hastamla. Hiçbirini yapmayacaksanız bana, hastayı kapıdan döndürdüğünüze dair bir yazı imzalayacaksınız. Aksi halde burayı duman ederim. Ertesi günü de gerekli her yere başvurur, sizleri duman ederim. Gazetecileri şu kapının önüne yığar, bu gece bize yapılan muameleyi dünya aleme ilan ederim. Sesimin giderek yükseldiğini duyuyordum. Sanki o ses bana ait değil de başka bir insan konuşuyordu. Kimin bağırdığını görmek için etrafıma bakınıyordum. bir ikilem içindeydim. Bir yanım bağırıp çağıran bu cazgır kadını müthiş ayıplıyor, bir yanımsa etraftaki her şeyi parçalamak istiyordu. Bakkal Mehmet'le göz göze geldik. Adam gözlerine inanamadan seyrediyordu beni. Neler söylüyordum ben? Doktorlardan biri "Atın bu kadını dışarı" deyiverirse ne yapacaktım acaba? Bu kuru sıkı tehditleri savurup durmaktan pişmanlık duymaya başlamıştım ki sinir krizi geçiren kızın başındaki diğer doktor yanımıza geldi. Böyle esip üfüren bir kadın kim bilir kimin karısıdır, belaya bulaşmayalım diye düşünmüş olmalıydı. Hanımefendi, bir sorun mu var, ben yardımcı olayım. Durumu bir kez daha baştan sona bu doktora anlattım. Hastanemizin kadın doğumcusu bugün nöbetçi değil dedi. Çağırın. Uzakta oturuyor, arabası da yok. Taksi parasını ben ödeyeceğim. Telefon edin gelsin. Doktor ne yapacağını bilemiyordu. Belli ki nöbetçi olmayan doktorlar evlerinde rahatsız edilmekten hoşlanmıyorlardı. Zaman geçiyordu. Hiçbir ilerleme yoktu ve Zeyno'nun sesi soluğu artık kesilmiş durumdaydı. Adamın gömleğinin koluna yapışmıştım gitmesini önlemek için. Bakın, mesai saatinden sonra rahatsız edilmekten korkanlar asla doktor olmamalıdır dedim. Dünyada onca meslek var. Kadın doğumcu arkadaşınız bir bakkal dükkanı işletse gece kimse onu rahatsız etmezdi. Ama o bir doktor ve şu genç kadın ondan yardım bekliyor. Hemen arayın. Benden kurtuluş olmadığını anlayınca telefon edeyim ama siz konuşun dedi doktor. Telefonda dördüncü kez tekrar ediyordum Zeyno'nun durumunu. Sesimde hem bıkkınlık ve çaresizlik hem de bir ölçü tehdit vardı yine de. Bana yanınızdaki görevliyi verin lütfen dedi telefondaki doktor. Genç doktor aldı elimden telefonu. Gözleri düşman düşman bakıyordu bana. Konuştuktan sonra masada duran hemşireye emirler verdi ard arda. Hastayı doğum katına çıkarın, ebeyi bulun hemen. Ebe tuşa yapıp bana bilgi versin. Bu hastanede doğum katı varmış demek. Ebe bile varmış. Çocuk düşürmekte olan bir fakir bekçinin karısına bakacak iyi niyet yokmuş sadece. İyi niyeti de kim bilir kimin karısı olan bir edepsiz kadın temin edebilirmiş. Vay benim memleketimin bekçi karıları vay. Zeyno'yu tekerlekli iskemleye oturtup haldır huldur asansöre doğru koşturuyorlardı. Avaz avaz bağırıyordu Zeyno. Hanım, hanım beni bırakma. Ben de peşlerinden koşuyordum ağzı cikletli iki genç hemşirenin. Mehmet elinde benim ve Zeyno'nun ceketleri arkamızdan geliyordu. Zeyno jinekolojik muayene sandalyesine asla oturmak istemedi. Kız oraya oturmayı başaramayınca bir yatağa yatırdılar çaresiz. Bu kez de Zeyno bacaklarını açmıyordu. Önceleri hastayı tatlı tatlı iknaya çalışan hemşireler giderek hırçınlaşıyorlardı. Sonunda kapının kenarında beklemekte olanları yardıma çağırdılar. Mehmet'le hemen seyirttik. O olmaz dedi sarışın hemşire Mehmet'i işaret ederek. Mehmet kapının yanında geri döndü. Esmer hemşire yatağın bir kenarında, sarışınla ben diğer kenarında var gücümüzle bacaklarını ayırmaya çalışıyorduk Zeyno'nun. Karnındakini peydahlarken bacaklarını açmasını bildin de şimdi niye açmıyorsun dedi esmer olanı hırsla. Zeyno'nun alnına boncuk boncuk terler birikiyordu. Elimde tuttuğum eli buz gibiydi. Bayıldı galiba, eli buz gibi dedim. Aman Allah'ım diye bağırdı sarışını. Gidiyor hasta. Tansiyon aletini getir, enjeksiyonu getir, nabzını say. Aşağı haber yolla, Cengiz doktor gelsin. Koş, çabuk, sallanma. Zeyno ölü gibi yatıyordu yatakta. Mehmet odaya daldı, beti benzi atmıştı. Ne oldu hanım, öldü mü yoksa? Dizlerimin üstüne çöktüm. Zeyno'nun ölü balık gibi yataktan sarkan hissiz eli elimdeydi. Yağmur gibi iniyordu yanaklarıma yaşlar. Zeyno, ne olur ölme. Bu yaşta ölünmez Zeyno. Dayan kızım, dayan. Doktor şimdi gelecek. Seni kurtaracak. Dayan. Doktor ve hemşireler aynı anda doluştular odaya. Kalçadan bir iğne vurdular önce, tansiyonunu ölçtüler, nabzını saydılar. Boşu boşuna vakit kaybettirdiniz aşağıda. Bu kıza bir şey olursa sizi sorumlu tutarım. Başkasına aitmiş sandığım kendi hırçın sesimi duydum yine. Kavganın kimseye faydası yok dedi doktor. Ambulansı hazırlatıyorum. Yanınıza iki de hemşire vereceğim. Sizi kent merkezindeki doğum evine yolluyorum. Düşük yapıyor hasta. Burada ilk müdahaleyi yaptık ama ameliyat gerekirse tam teçhizatlı değiliz. Zeyno'yu üstünde yattığı çarşafın uçlarından tutarak çarşafla birlikte bir sedyeye geçirdiler. Merdivenlerden aşağı indirdiler. Kapıya yanaşmış ambulansa koydular sedyeyi. İki hemşire ve ben Zeyno'nun yanına bindik. Sen eve dön dedim çaresiz ve şaşkın Mehmet'e. Hasan'a şehirdeki doğum evine gittiğimizi ve durumu anlat. Ben de ilk fırsatta telefon eder bilgi veririm. Ambulansın kapıları yüzümüze kapanırken hemşirelere çarşafı geri almayı unutmayın sakın. Çarşafı, çarşafı diye bağırdı doktor. Yine yola düzüldük. Yokuş aşağı ya da yokuş yukarı giderken bir öne bir arkaya kayan tekerlekli sedyeyi tutmak için hemşirelerden biri sedyenin başında, diğeri ucunda duruyordu. Kapı tarafında durana, elinizden kaçırırsanız hasta sedye ile birlikte kapıdan fırlayıp gitmez mi diye sordum. Fırlar tabii. Öyle hayretle bakacağınıza yanımıza gelin de birlikte tutalım dedi. Çok olağan bir şey söyler gibi. Hemşirenin yanına geçtim. Sedye kapıdan fırlamasın diye tutmak üzere. Ayakta iki büklüm çalkalana çalkalana gidiyorduk. Zeyno da bağırmıyordu artık. Bağıracak gücü kalmamış olmalıydı. Doğum evinin önünde durdu ambulans dedikleri döküntü. Kapıyı açtığımızda bir başka sedyeyi bizi hazır beklerken görünce şaşırdım biraz. Mavi üniformalı iki kadın bir de adam. Zeyno'yu kendi sedyelerine geçirip uzaklaşıverdiler hızla. Kadınlardan biri ofise gelin de kağıtları doldurun diye seslendi. İçerideydim şimdi. Bir koridora sıralanmış ve pencerelerle ayrılmış bölmelerin ardından bağırışan gebelerin sesleri geliyordu. Zeyno'nun sesini ayrıştırıp o perdenin önüne dikildim. Düşük yapıyorsun diyordu bir kadın sesi. Yaşamaz mı diye sordu Zeyno. Yaşamaz. Vay benim kara kaderim. Vay vay vay. Ağlama sesleri, hıçkırıklar duyuldu. Ağlayıp durma, gençsin. Bir daha gebe kalırsın. İlk miydi? Bir yaşında bir oğlum var dedi Zeyno hıçkırıkların arasında. Niye düştü bu? Ağır bir şey mi kaldırdın? Ters bir hareket mi yaptın? Temizlik yaptım bugün. Patron geliyordu. Evi temizlesin diye haber yollamış patron. Donup kaldım. Patron? Ben patron. Zeyno ne yapıyorsun sen? Niye yalan söylüyorsun? Niye bu gebeliğin başından beri kanamalar geçirdiğini, sancılandığını, yatak istirahati aldığını anlatmıyor da Tanrı'nın buyurduğu benim omuzlarıma yüklüyorsun? Neden Zeyno? Ben sana ne yaptım? İlaçlarının, doktorunun parasını ödemedin mi gık demeden? Yalvarıp yakarmadın mı sana kendini yormaman için? Benim adım ne zaman patron oldu? Köylü milleti iyi muameleden anlamaz, hemen tepene çıkar. Onlara ara sıra fırça çekeceksin ki seni saysınlar diyen bir arkadaşım geldi aklıma. Ne çok kavga ederdik bu yüzden. Askerdeki erlerden örnek verir, kendilerine dayak atmayan subayları erlerin adam yerine koymadığını anlatır dururdu. Zeyno, ne olur haklı çıkarma bu zevzek arkadaşımı. Perdenin arkasından çıkan mavi üniformalı kadın düşmanca süzüyordu beni. Bu kızı siz mi getirdiniz? Evet. Nesi oluyorsunuz hastanın? Nutkum tutulmuş yanıtlayamıyordum. Patronu musunuz? Hayır. Yani evet. Hayır. Hayır, hayır. Ben ona evi temizle demedim. Ben onu ağır işlere koşmadım. Ona kucağındaki bebe daha yürümeden bir tane daha doğurmasını ben salık vermedim. Tam aksine ne diller döktüm korunmasını, kendini yıpratmaması için. Tesadüfen evde olmasaydım bugün şimdi dağ başında ölüyor olabilirdi. Hiç uymuyor hain patron kimliği bana. Zeyno, yiğidi öldür ama hakkını yeme. Neyse ne. Madem sizinle geldi, gidin kağıtlarını doldurun ve parasını yatırın dedi mavi üniformalı kadın. Tam o sırada bir hemşire ile bir yaşlı kadın, inanılmayacak kadar narin, sarışın, mavi gözlü, çocuk yaşta bir kızı kollarına girmiş sürüklüyorlardı koridorda. Kız da Zeyno'nun yol boyu attığı çığlıklardan atıyordu durmaksızın. Alnında ter damlaları, gözlerinde korku ve dehşet vardı. "Buraya, buraya!" diye sesleniyordu bir başka hemşire. Kollarındaki küçük kızla hemşirenin gösterdiği perdeli bölmenin arkasında kayboldu kadınlar. Ofise gidip kağıtları doldurdum, parayı yatırdım. Geri geldiğimde Zeyno'nun perdesi açıktı ve Zeyno yoktu. Paniğe kapıldım birden. Tanrım, öldü mü yoksa? Bütün kızgınlığım geçti, dargınlığım geçti. Sakın ona kötü bir şey olmasın, sakın ölmesin. Oralarda dolanan doktor görünüşlü bir adama sordum. Bu bölmede bir gebe kız vardı. Ameliyathaneye aldılar, düşük yapıyor. Ne zaman gelir? Buraya gelmez artık. Yukarıki koğuşa yatırırlar. Siz bir yarım saat sonra koridorun sonundaki odaya gidip sorun. Ameliyat mı edecekler acaba? Yok, doğum başlamış zaten. Doğuracak bebeğini. Bildiğim halde yine de soruyorum. Yaşar mı bebek? Yaşamaz. Dikiliyorum orada. Burada durmayın dedi adam. Girişteki bekleme salonunda bekleyin. Bekleme salonu dedikleri yer, kör bir ampulle aydınlanan, soğuk, esintili bir holdü. Çepeçevre kahve iskemleleri dizilmişti. İskemlelerde endişeli yüzleriyle yorgun ve yoksul insanlar oturuyorlardı. Bir iskemleye çöktüm ben de. Tepsi içinde sıcak çay getirdi biri. Çölde susuzluktan kıvranırken bir yudum su bulmuş insanlar gibi son bir gayretle davranıp atıldık hepimiz çaycıya doğru. Burada telefon etme imkanı var mı diye sordum çaycıya. Kapının hemen dışında telefon. Jetonun var mı dedi çaycı. Yok, ben sana bulurum. 20 liranı alırım ama. Birkaç jeton getir bana, acele et. Çaycı gitti. Az sonra Zeyno'yu beklerken koridorda gördüğüm küçük kızın yanındaki yaşlı kadın gelip yanımdaki iskemleye ilişti. Siz demin muayene odalarının oradaydınız. Bir yakınınız mı doğuruyor diye sordu. Evimde çalışan kız 6 aylık hamileydi, düşük yapıyormuş. Allah kurtarsın dedi kadın. Ben de torunumu getirdim. Kocası askerde. İlk doğumu bu. Çok korkuyor zavallıcık. O küçücük kız mı? Kaç yaşında o? 17'sine yeni bastı. Henüz 10 aylık evli. Evlendiğinin ayında doğuya gitti kocası. Onu da Allah kurtarsın. Amin. Allah hem onu hem kocasını kurtarsın. Her gece kabus görür uykusunda. Kocasının kötü haberini getirirler. Bağıra çağıra uyanır, ağlamaya başlar. Teskin eder, kollarımda uyuturum bebek gibi. Anası babası başka şehirdeler. Damat askere gidince benim yanıma geldi. Daha doğum beklemiyorduk. Ama bu akşam ansızın ağrıları tuttu bunun. Ne edersin? Bir taksi tutup geldik. İlk doğum hemencecik olmaz dediler. Evine git, sabaha gelirsin dediler. Ama müjdesini alana kadar bekleyeceğim burada. Çaycı bir avuç dolusu jetonla geldi. Parasını ödeyip cebime doldurdum jetonları. Ben eve bir telefon edip geleyim dedim kadına. İskemleye başkasını oturtmam. Rahat rahat edin telefonunuzu dedi kadın. Telefon kuyruğunda bekledim bir süre. Hasan'a ne diyeceğimi bilemiyordum. Allah'tan çocuk düşerse yaşamayacağını söylemiştim evden ayrılmadan önce. Ama hepimizin içinde bu sancıların geçici olduğu ümidi vardı. Kötü bir haber vermek ne kadar da zormuş meğer. Kırık bir sesle. Düşük yapıyor Zeyno dedim Hasan'a. Kurtulmaz mıymış bebe diye sordu Hasan. Karısını sormak aklına mı gelmez yoksa utanır mı ilgileniyor gözükmeye? Kurtulamazmış. Ben Zeyno'yu bekliyorum. Onun iyilik haberini aldıktan sonra sana yine telefon ederim. Ne zaman çıkarırlar Zeyno'yu diye sordu Hasan. Oğlan hiç durmadan bağırıyor, susturamıyorum. O senin de çocuğun. Bir çaresini bul, sustur dedim sinirli. Kapattım telefonu. Bekleme salonu denen taşlığa döndüm. Yaşlı kadın sahiden sahip çıkmış yerime, kimseyi oturtmamış. Beyaz gömlekli bir erkek hademe ara sıra gelip birilerine işaret ediyordu. Kalkıp gidiyorlar, biraz sonra torunlarının veya çocuklarının doğum müjdesi ile sevinçli dönüyorlardı. Erkek çocuğa kavuşan babalar çok mutlu oluyorlardı. Sanki erkek çocuğun doğumu onları daha erkek, daha güçlü kılarmış gibi. Kızları olanların boyunları hafifçe büyüktü. Torununu bekleyen anneanneyle bana hiç haber getiren yoktu. Nasıl öğrenmişlerse yanımda çalışan kızın düşük yapmakta olduğunu herkes biliyordu ve müjde beklemediğimi bildiklerinden bana acıyarak bakıyorlardı. Çaycının her geçişinde birileri illa bir çay ikram ediyordu teselli niyetine. Uzun bir bekleyiş sonunda anneanne de muradına erdi. Beyazlı hademe telaşlı adımlarla geldi ve çok gizli bir sır verir gibi eğildi yanımda duran yaşlı kadının kulağına. "Kız torunun hayırlı olsun teyze," dedi. "3 kilo 100 gram çekiyor bebeğiniz. Müjdemi isterim." Kadın çantasından bir 10 liralık çıkarıp uzattı. Küçümseyerek aldı parayı hademe, teşekkür bile etmedi. "Başka bozukluğum yok da oğlum," dedi kadın mahcup mahcup. Adamın peşi sıra koşturdu merdivenlere doğru. Acaba Zeyno'nun düşürdüğü bebek de kız mıydı? Eğer öyleyse Hasan'a "boş ver, bebek kızdı, üzülmeye değmez mi?" demeliydim. Belki de yanılıyordum. Zaten bir oğlu olduğu için kızını kaybettiğine üzülmüş de olabilirdi. Bana "kızları çocuktan saymazlar bizim oralarda," demişti Zeyno bir keresinde. Kız çocuklarının yok sayıldığı bir dünya hayal etmeye çalışmış, becerememiştim. Ne ilginç bir ülkeydi benim ülkem. Birbirinden çok farklı dünyaların ve yaşamların iç içe geçtiği, iç içe yaşandığı. Ben dış halkaların birinde durmuş, içe doğru bakıyordum, anlamaya çalışarak. İç halkalara ait insanların duygularına, mantık yapılarına, beklentilerine, düşünce sistemlerine o kadar yabancıydım ki. Sanki birkaç mahalle öteden değil, başka bir gezegenden geliyordum. Anneanne 20 dakika kadar sonra sevinç içinde geri geldi, boynuma sarıldı. "Çok zor olmuş doğum. 7-8 dikiş yapmak zorunda kalmışlar. Ama bebecik çok güzel. Tıpkı anasına benziyor. Bembeyaz, minicik bir kız. Analı babalı büyüsün," dedim. Aynı anda bir gölge geçti gözlerimizden. İçini çekti kadın. "Daha bir yılı var babasının ateş altında," dedi. "Allah acısın hallerine de bağışlasın yavrusuna." "Hep iyiye yorum," dedim. "İnşallah kavuşurlar kısa zamanda. Kim bilir, belki de manasız çatışma aniden bitiverir. Döner gelir evine. Allah askerde evladı olan herkesin yardımcısı olsun," dedi kadın. "Bu bebenin babası henüz 20 yaşında. Çocuğunu göremeden." Sustu. Seslendiremediği düşüncesini kovarken kafasından göz pınarlarında biriken yaşları sildi usulca. "Dünyanın bin türlü hali var. Bir yıl içinde kim öle, kim kala. O evine dönene kadar Allah bana sağlık versin de çocuklarım yapayalnız kalmasın." Dağlarda kendi yaşındaki başka gençlerle boğuşan 20 yaşında bir baba ve 17 yaşında bir çocuk anne. 21 yaşının altındakilere oy hakkı bile tanımıyordu batıda. 21'ini doldurmayanları çocuktan sayıyor, erişkinlerin dünyasına katmıyordu dünyanın gelişmiş ülkeleri. Yukarıda kucağında bebeği ile yatan küçük kız, okul bitirme sınavlarının ve ilk aşkının heyecanını yaşıyor olmalıydı, doğum telaşı ve ölüm korkusu yaşamak yerine. Diğer bekleyenler de sevinmişlerdi küçük kızın doğumuna. Herkes sıraya girdi anneanneyi kutlamak için. Kadınlar anneanneye sarılıp yanaklarını öperken erkekler ellerini sıkıyorlardı. Tebrikler genç babanın bir an evvel kurtulma ve evine sağ salim dönme dualarıyla bitiyordu. Yepyeni bir canın aramıza katılmasını kutlarken ve adı konmayan savaştaki babasının evine sağ salim dönüşünün duacısı olurken ilk kez imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle olmuştuk, tıpkı şarkıdaki gibi. Doğum ve ölüm her birimize eşit mesafede duruyordu ve hepimizin nasibiydi. Beyazlı hademe kapının yanına dikilmiş bana bakıyordu. Müjde yoksa bahşiş de yoktu. Yanıma gelmeden uzaktan eliyle işaret etti, koşturdum. Hastanı koğuşa çıkarmışlar. 10 dakikadan fazla kalmak yasak yukarıda. Koğuş ikinci katta. Şu merdivenlerden çıkıver dedi.